Cinéfile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programında daha birlikteyiz canlı yayında. Küçük bir teknik sorunla başladık. Özür dileriz. Ben Yeşim Burul.
Ben Melis Behlil.
Evet, programımıza bu haftaki konuğumuz Burak Çevik'in son filmi Aidiyet'in müzikleriyle başladık. Burak bugün stüdyoda konuğumuz. Hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, Aidiyet'i konuşacağız ve Burak'ın sinema yolculuğunu genel olarak konuşacağız. Ama onlara geçmeden önce bu hafta vizyon filmlerini de tanıtmadan önce iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz size. Öncelikle Açık Radyo'nun telefon numarası.
212 alan kodu 343 4040.
Programımızın e-posta adresi ise
sinefiller@gmail.com.
Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Gülgü Bayaz Karabey'e de çok teşekkür ediyoruz.
Evet, hoş geldin tekrar Burak. Normalde vizyona girince film biz konuk ediyoruz ama aidiyet ilginç bir yolculukta şu anda, farklı gösterimler yapmakta. İkinci uzun metrajın tanımayan dinleyicilerimiz için ondan önce Tuzdan Kaide'yi yapmıştın. Daha önce de kısa filmlerin vardı zaten.
Evet.
Üretken sinemacılarımızdan Burak Çevik.
Genç ve üretken.
Evet. Aidiyet'te çeşitli festivallerde gösterildi. Adana'da, premierini Adana'da yaptı Türkiye'de.
Türkiye
galiba,
premieri Adana'da oldu. Sonrasında Ayvalık Film Festivali'nde gösterdik. Ondan sonra Boğaziçi'nde gösterdik. Sonrasında da Malatya'da gösterdik. Sonrasında da aslında şimdi bugünlerde işte tekil gösterimlere başladık. Onlara yoğunlaşmaya başladık. Ankara'da Sinop'ta Gezici Film Festivali vesilesiyle, Kastamonu'da, ondan sonra Mardin ve Diyarbakır'a gittik. Önümüzdeki günleri de aslında planlamaya başladık bugünlerde.
İlk filmin içinde aslında benzer bir alternatif gösterim ağı ya da network'ı diyebiliriz ya da böyle bireysel gösterimlerle ilerleyen bir yol takip etmiştin. 2018 yapımı Tuzdan Kaide, ki onun gösterimleri de hala sürüyor bir taraftan. Böyle iki film paralel gidiyor gibi oldu bu sefer.
Evet evet, yani şöyle, Tuzdan Kaide'nin çok fazla insana ulaşabildiğini düşünmüyoruz. 2018'de geçen sene Berlin'de açtıktan sonra Türkiye'de çeşitli ulusal yarışmalarda yer buldu. Ama Tuzdan Kaide de vizyon şansı bulamadı kendisine. Vizyon şansı bulamadıdan sırf aslında bu bir şey değil. Şans bulamama meselesi değil. Biraz da tercihle de alakalı bir şey. Çünkü gittikçe bilet kavgalarının olduğu bir dönemden sonra aslında bilet satışları gittikçe düşmeye başladı. Ve bu Art House'u direkt etkileyen bir durum oldu. İnsanlar yani %50'ye %40'a varan bir düşüş oldu olduktan sonra. Aslında birçok yönetmen arkadaşım da vizyona girdiğinde maalesef hüsranla ayrılmaya başladı. O noktada aslında şeyi düşünmemiz gerekiyor gibi hissettim ben de. Alternatif olarak biz seyircimize nasıl ulaşabiliriz sorusu aklıma geldi. Ve yapımcılarımızla birlikte, hatta bir dağıtımcıya çalışıyorum bu arada. Onunla da birlikte, Kurmaca filminden Emre ile birlikte. Şeyi düşünmeye başladık. Biz alternatif olarak vizyona nasıl bir şey sunabiliriz? Onunla birlikte de aslında tekil gösterimler ağını devreye sokmaya başladık ki var. Yani birçok, her ilde yok ve yani çoğu ilde de yok aslında dürüst olmak gerekirse. Ama Lüleburgaz, Kars, Ardahan, Hopa, buralarda film sinema toplulukları var. Sırf bu da değil, üniversitelerimiz var. ODTÜ'de Tuzdan Kaide'yi gösterdik geçen ay. Önümüzdeki aylarda aidiyetle tekrardan gitmeyi umuyorum. Bunun gibi, çünkü ben de aslında Bilgi Üniversitesi'ndeyken sinema kulübü başkanıydım ve çeşitli filmleri gösteriyordum ve aslında böyle bir ağın farkındaydım, öyle söyleyeyim. Bu ağlarla birlikte iletişime geçmeye çalışıyoruz. Bazılarına ulaşıyoruz, bazılarına ulaşamıyoruz. Bazıları bize ulaşıyor, mail atıyorlar ve hep şeyi söylüyorum, yani sosyal medyada tabii bu noktada çok önemli. Hep şey diyorum, yani bir kişi bile izlemek istiyorsa bunu oraya götürmekle mükellef yönetmen, bir şekilde oraya ulaştırmak zorunda gibi hissediyorum açıkçası. O noktada işte biz de çalışmaya başladık bu aylarda.
Bir 10 sene kadar önce aslında Özcan Alper de Sonbahar'la benzer bir şey yapmıştı. Evet. Ve Sonbahar'ın gişesi aslında bu vesile bir de sayılabilir bir hani sinemalarda yine gösterildi. Bayağı da bir gişe yaptı bunun sonucunda. Ondan sonra da bir daha çok da yapan olmadı, uğraşmak gerektiği için.
Çok fazla emek gerektiriyor, enerji gerektiriyor. Ceylan Özçelik de aslında vizyona girdi ama tekil gösterimlere de ağırlık vermişti.
Kaygıyla.
Kaygıyla birlikte. O da mesela ya şey çok önemli. Birebir temas çok önemli bence seyirciyle. Ve oraya gittiğinizde, filmi sunduğunuzda ortada bir diyalog açmak gerekiyor. Ve açılıyor da. Ve bu hani birçok açıdan hem yönetmen için çok geliştirici olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada bir film var ve ben sinemam hakkında geliştireceksem ancak o diyalog yolu da geliştirebilirim. Ve elimdeki materyal üzerinden o diyaloğu kurmam gerekiyor. Buna inanıyorum. Hem de seyirci içinde de bir bence onlar için de bir seyir zevkini ya da deneyimini farklılaştıran bir durum oluyor yönetmenin orada olması.
Bir de yani Art House filmlerin bazıları o kadar az salonda giriyor ve onun sonucunda da o kadar az bir gişe yapıyor ki zaten hani o yoldan gitmek yerine üç tane ayrı gösterim düzenlense aşağı yukarı aynı sayıda seyirciye ulaşıyor.
Ya doğru, doğru. Bir de festival ağın, yani mesela ulusal yarışmalarda Tuzdan Kaya'da bir süre sonra şeyi hissetmiştim. Seyircisine acaba ulaştı mı? Ben vizyona girsem buna en fazla 2000 daha ekleyeceğim. Hani gibi hissetmiştim. Birçok örnek var. Son günlerde de örnekler var. Hani kötü örnekler olduğu için, hani kötüden kastım gişede iyi yapmadığı için şimdi ismini vermeyeyim ama birçok yönetmen arkadaşım şey durumda, hani keşke vizyona girmeseydim diyebiliyor. Çünkü artık vizyon dediğimiz şey böyle büyük bir şey, orman kanunlarıyla yönetilen bir duruma geldi ister istemez. Eğer yeterince büyük bir film yapmıyorsanız, büyükten kastım kitleleri harekete geçirecek komedi ya da işte korku türü bir şey yapmıyorsanız, bu zor oluyor bizim için.
Evet, festival artı online platformlar zaten gereken insanlara
ulaşıyor. Bir de şey gibi bir yanılsama da var bence. Yani böyle birden çok salonda girince çok seyirciye ulaşacağını düşünüyor. Özellikle bazen bağımsız yönetmenler ama çok salonda, 100 salonda vizyona girmek hiçbir şey ifade etmiyor. Doğru 30 salonda devamlılığı sağlanacak. Yani o seansların tekrar etmesi sağlanacak bir dağıtım ağı içerisine girdiği zaman çok daha büyük bir karşılık buluyor aslında. O yüzden rakamların cazibesine de çok kapılmamak gerekiyor. Biraz o dediğin gibi hem bireysel gösterimler hem de doğru salonlarda o gidecek kitleye ulaşabilmek önemli.
Ya bu bir strateji, bazılarında çok salonlu girmek de işe yarayabiliyor ama bu her zaman yani riskli bir strateji bence.
Pek yaradığını da görmedik son dönemlerde o yüzden. Sonra çok büyük hüsran oluyor, yani 100 salon giriyor 15 salona düşüyor falan, ondan sonra o bir üzüntü kaynağı tabii. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Biraz önce saydın bir sürü şehir ve şeyler. Aidiyet'te aslında Adana'dan beri mütemadiyen gösteriliyor. Pek çok festivalde gösterildi. Aidiyet, biraz da filmi konuşalım artık. Tabii. Yavaş yavaş girelim istiyorum. İki oyuncu var. Eylül Su Sapan ve Çağlar Yalçınkaya. Senaryo da sana ait. Aynı zamanda yönetmen, yapımcı, birden çok bilezikli bir yönetmenimiz olarak parçalı bir yapısı var. İki bölümden oluşuyor film. Ben birazcık hikayenin çıkış noktasını merak ediyorum. Çünkü bir hikayeyi iki farklı açıdan anlatıyorsun. Ama birbirini çok güzel tamamlıyor. Hani birbirini tamamlarken bıraktığı boşluklarla da aslında seyirciyi, bence salondan çıktığı anda o hikayeyi düşünmeye ve belki o bıraktığım boşlukları kendince kurmaya da zorlayan bir anlatı yapısı var. Hem ben böyle hani hikayenin çıkış noktası, sonra anlatı biçimini seçişini, ikisini de çok merak ediyorum.
Aslında şöyle olmuştu. Tuzdan Kaide'yi kurgulamaya çalışıyordum, kurguluyordum ve çok bunalmıştım artık. Çünkü o böyle uzun süreçli bir filmdi. 2 yıla yayılmıştı. Artık kurtulmak da istiyordum. O noktada bu Aidiyet'in hikayesi, bu arada çok özet geçeyim, gerçek bir hikayeye dayanıyor. 15 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayet hikayesi. Bir çift sevgili kızın annesini öldürmeyi planlıyorlar ve bunu gerçekleştiriyorlar 15 yıl önce. Ve bu noktada da elime, ya bu kişisel, ya benim ailemin aslında hikayesi, teyzemin ve anneannemin hikayesi. Bu noktada da elime tüm böyle bir polis soru kayıtları geçti. İşte otopsi raporları olsun vesaire, tüm hepsi elime geçti ve onları okumaya başladım. Hala tabii ki de film yapma fikrim yoktu ama bunları okudukça şeyi fark ettim. Aslında bu mekanların hepsi olmasa da çoğunu çocukluğumdan hatırlıyorum. Ve işte 15 yıl sonra anneannemin evine gitmek istedim mesela. Ve bir gece atlayıp sanat yönetmeniyle birlikte, Dilşat Aladağ'la birlikte şeye gittik. Evi bulmaya çalıştık. Ve böyle zar zor el yordamıyla evi bulduk. O noktada apartmanın girişine girdim ama merdivenleri tırmanıp üst kata çıkamadım. Benim için çok ilginç bir deneyimdi çünkü hep böyle bir, belki psikolojik olarak biraz ötede tutmak adına hep böyle çok da mühim değil bu konu falan diye düşünüyordum ben. Ama o an şeyi fark ettim, ya ben merdivenlerden yukarı çıkamıyorsam demek ki burada bir şey var hissi geldi. Ve sonra diğer mekanlara gitmeye başladım. Ve aslında o noktada bu mekanları ben kaydetmek istiyorum hissiyle birlikte. Filmin ilk kısmının geliştiğini içimde görebiliyorum şimdiden bakınca.
Gerçek mekanlar mı filmde kullanılan?
Bu bir soru. İyi de bir soru. Çünkü şöyle bir şey var. Filmin birçok anlamında, birçok yerinde, ilk sahnesinde hatta, şimdi söylemeyeyim hatta, ilk gördüğümüz yüzde bile bunun neyin gerçek, neyin kurmaca olduğu arasında seyirciye hep bir soru işaretiyle ilerliyor. Ve hep buna referanslarla ilerleyen bir film. Metin gerçek bir metin. Mekanların bazıları gerçek mekanlar, bazıları tekrardan uydurduğumuz mekanlar. Ama bunun böyle iç içe geçtiği bir noktada seyirciye bence neyin kurmaca, neyin gerçek olduğuyla hakkında da bir soru sorduğunu düşünüyorum filmin. Ve önemli sorularından biri olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. İkinci kısımda biraz şey oldu. Aslında her zaman tabii şey yapmak istiyordum. Böyle bir romantik bir film diyebileceğimiz diyaloglarla.
Bu kadar oldu, cinayetli oldu biraz.
Yani ama istiyordum ve böyle hep şeyi çok severim mesela. Referanslarımdan da Eric Romer'in sineması olsun falan. Bir de son dönemde gittikçe şeyi hissetmeye başlamıştım. Böyle Türkiye sinemasında tüm filmler neredeyse şey hale gelmişti. Hatta hala öyle bence. Bu dünyanın dertlerini biz çekiyoruz ve tüm sorunlar bizim üzerimizde hissi. Ve bu böyle bunları anlatacağız. Bunları derinlikli anlatacağız ve çok derin bir şey anlatıyoruz. Filmlerini izleyip aslında bunların ne kadar yüzeysel olduğunu görmekten çok bıkmıştım. Ve aslında ikinci bölüm için benim aklımda şey vardı. Yüzeysel bir film yapayım. Ama bu yüzeysellikte bir derinliğe ulaşabilir miyim acaba hissi vardı. Ve aslında ikinci kısmı yazarken de bu iki karakter kime ait? Birbirlerine mi aitler? Birbirlerini kandırıyorlar mı? Şimdi böyle söyleyince çok havada duruyor. Çünkü seyircilerin, dinleyicilerin birçok şeyi filmi izlemedi. Ama şöyle bir özet geçeyim. Filmin ilk kısmı biz mekanları görüyoruz. Ve filmin ve cinayetin polis soru kayıtlarını dinliyoruz.
Bir üst ses.
Üst ses olarak.
Okuyor.
Aynen. İkinci kısımda da bu cinayeti işleyen çiftin ilk tanıştığı geceyi daha böyle romantik bir film havasında görmeye başlıyoruz. İkinci kısımda da işte hep şey fikri vardı aklımda. Bu diyalogları yazarken hep bu karakterler kime ait hissi vardı. Birbirlerine mi aitler yoksa birbirlerini kandırıyorlar mı? Bu dünyadaki köklerine, ailelerine mi aitler yoksa okula mı aitler? Gibi sorular vardı ama bu benim de yani bir kendime sorduğum bir soru. Yani ben de 27 yaşındayım, 26 yaşındayım ve kendime sürekli soruyorum bu dünyada nereye aitim sorusu. Ve böyle çoğunlukla da şey hissediyorum, böyle hiç hazırlıksız bir şekilde böyle bu dünyaya fırlatılmış gibi hissediyorum. Biraz da bunun hissiyle birlikte ikinci kısım oluştu. Ama bir çok konuştum ben galiba ama şeyi de bir açmak isterim mesela. Test gösterimlerinden birinde bir arkadaşım şey demişti. İlk kısmı izledim ve dedim ki bunlar cani insanlar. Yani bir cinayeti işlemişler. İkinci kısmı izledim. Ya çok tatlı değiller mi demeye başladım. Ve bu aslında benim de amaçladığım bir şeydi. Çünkü bu sayede seyircinin konumu sürekli film boyunca değişiyor.
Bir de yani bir Rashomon'luk durumu da var. Çünkü o iki yarıda birebir aynı şeyi de izlemiyoruz. Hani öyle bir hani tabii ki tekrar var ama hani %100 örtüşen bazı yerlerde yine hangisi gerçek hangisi değil. Kim doğru söylüyor, hangi taraf haklı şeyleri soruları çıkmaya devam ediyor film boyunca.
Doğru, çok ufak böyle nüanslarla birlikte bunlar var. Ya bu ikili yapı biraz şeyi sağlıyor bence. Seyircinin de bu karakterleri ya da hemen okuyup geçebileceği bir üçüncü sayfa haberini bu kadar kolay yargılamamasını sağlıyor. Çünkü bir yönetmen olarak bence benim görevim ne kadar yakınımda bir hikaye olursa olsun bunu bu karakterleri yargılamak değil. Biraz işte bu seyircinin konumunu kaybetmesini arzuluyordum bu ikili yapıyla.
Filmi izlediğimde beni en çok çarpan şeylerden biri şu oldu. Biraz önce şey dedin, çok doğru biçimde üçüncü sayfa haberi dedin ama artık günümüzde insanların pek gazete okumadığını ve hani üçüncü sayfa haberlerini de neredeyse hani okumadıklarını düşünecek olursak. Özellikle filmin ilk kısmında kullandığın o polis tutanakları, kayıtları. Son dönemde biraz böyle hani daha popüler kültür çalışan biri olarak en çok şeyde karşımıza çıkıyor. Bu televizyondaki Müge Anlı tarzı programlarda. Oralarda sürekli böyle tutanaklar okunuyor ve bir takım olaylar okunuyor. Sonra o olayın içinde, kıyısında, köşesinde olmuş insanların bir takım şeyleri, ifadeleri ve tanıklıklarını dinlemeye başlıyoruz. O mesela bana çok ilginç geliyor. Televizyonda bu tekrar tekrar her gün üretilen anlatılar. O anlatıyı bir taraftan alıp onu başka bir şeye dönüştürüyorsun. Çok benzer bir anlatı biçimini. Televizyonun o birazcık aslında yüzeyselleştirdiği, iyice iki boyutlu hale indirdiği şeyde böyle bir üçüncü boyut açıyor gibisin. O ikinci bölümle beraber. Yani bir taraftan çok gündelik hayatımızın ya da hayatın içinden bir şey 15 yıl önce olmuş gerçek bir olay ama hani Türkiye'de her an bir şeyler olmaya devam ediyor. Evet, evet. Ve hani gerçek insanlar bunlar. Hani sağımızda solumuzda sokakta yanımızdan geçen insanlar. Ama o açmış olduğun ikinci şeyle beraber ve ilkinde tabii hiç kimseyi görmememiz, mekanları dolaşmak, onu dinleyip kafamızda canlandırmak, dediğin gibi seyirciyi aslında aktif seyirci konumuna da sokan, zorlayan bir durumu var.
Öyle, biraz da bu şey bir hatırlama eylemi. Hı-hı. Yani hatırlama eylemini sinemada nasıl şey yapabiliriz, tekrardan deneyimleyebiliriz sorusu vardı benim aklımda. Çünkü polis sorgusu biraz böyledir ya, oradaki adam oturur ya da kadın oturur, bir şeyleri hatırlar ve bunu anlatır eylemlerin tekrardan. Aslında ilk kısım tamamen buna referans bir kısım. İlk kısımdaki sadece insanları çıkardığımızda ve mekanları gördüğümüzde seyirciyle birlikte, seyirci adamla birlikte bu eylemleri bir şekilde hatırlıyormuş deneyimini yaşayabilir mi sorusu vardı. Benim aklımda evet.
Evet, şimdi o zaman bir müzik arası verelim. Filmde kullanılan müzikle ilgili de senden bilgi rica edelim.
Tabii, filmin müziklerini Mine Pakel yaptı. Mine ile aslında ses tasarımını yapan şirket vesilesiyle tanışmıştık, Postbeak'la. Ve kendisine böyle bir dolu referanslar atıp filmin hikayesini anlatmıştım. Daha böyle William Basinski, Tim Hacker tarzı daha avantgard, Amerikan avantgard müzisyenleriydi referanslarımız. Ve sonrasında da ben bir kurgu yapıp ona göndermiştim. Bana geri gönderdiğinde müziği gerçekten şeyi fark ettim. Yani çok iyi anlamış yapmaya çalıştığımız şeyi. Ve bir şekilde hiç neredeyse revize yapmadan bu müziği kullandık. 27 dakikalık tek bir parça aslında bu. Bugün de oradan ufak bir kesit dinleyeceğiz. Thank you.
Aidiyet filminin müziklerinden bir parça dinledik. Mine Pakel bestesiydi. Aidiyet'in yönetmeni Burak Çevik'le söyleşimize devam ediyoruz. Evet, ikinci yarıdan da biraz daha spesifik olarak bahsedelim. Hani bayağı minimal diyebileceğimiz tercihler var neredeyse. Yani çok az mekan, sadece iki oyuncu. Tahminen biraz bütçe kısıtlamalarının da getirdiği bir şey ama oradaki şeyi hani nasıl bir şey vardı kafanda, tam onu yapabildin mi ya da nasıl yola çıktın, onu oyunculu bölümü de biraz konuşalım.
Yani açıkçası bir şey değildi, ne derler, yapmak istediğim ve yapamadığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tek mekan ya da iki mekanda geçen, bir gecede ve onun sabahını takip eden zaman aralığında geçen çok böyle basit bir tanışma hikayesinin peşindeydim. Yani tabii ki de bütçe kısıtlaması olmadı değil, oldu. Filmi çok az günde çektik. Hı hı. 9 günde çekildi film. Ki normalde bir sinema filminin çekimi 30 gün, 4 hafta vesaire sürer. Ama bu şuna yaradı. Öncesinde oyuncularla çok fazla prova yaptık. Çağlar ve Eylül'le buluşup ofiste metnin onların ağzına nasıl oturduğu üzerinden bayağı çalıştık ve biraz da o süreçte ben kendimi de onlara açmış oldum. Bu hikayenin seyircinin de vakıf olmadığı birçok alanına onlar vakıf oldu. Tüm dosyaları okudular. Yani hiç böyle çok şeffaftık birbirimize karşı. Ve karakterleri anlamaya çalıştılar. Şey çok ilginçti mesela, bazı günler bir diyalogdan diğerine geçişi, yani yazmışım ben ama oturmuyor bir şekilde ağza. Ve bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ve kendimize birer saat verip üçümüz de odanın bir köşesine geçip kendi diyaloglarımızı yazıp sonra oturup tekrardan bir saat sonra bu diyalogları çarpıştırıp buradan nasıl ilerleyebiliriz çözmeye çalışıyorduk. Daha kolektif diyebileceğim bir arayış vardı filmi yaparken.
Bir taraftan da şöyle bir şey var, yani çok öznel bir hikaye anlatıyorsun. Hı hı. Ailenden gelen bir hikaye anlatıyorsun. İlk film Tuzdan Kaide'de ise neredeyse bunun tam zıttı bir yerde duruyordun.
Buna katılmıyorum mesela. Öyle mi diyorsun? Bence Tuzdan Kaide çok kişisel bir film. Ama bu tabii ki de dışarıdan anlaşılmıyor bu.
Evet, orada çünkü 10-11 tane kadın var. Evet. Ve hani onlar üzerinden tarihi ve felsefi referanslarla bir hikaye anlatıyorsun. Yine bir hikaye anlatıyorsun ama orada kullandığın karakterler açısından başka bir dünya ve başka bir boyutta anlatıyorsun gibi. Tabii. Ama Aidiyet'te çok kişisel bir yer, çok mahrem bir şey var. Yani belki ben o ikisini öyle bir karşılaştırabilirim. Hani
ama şeye inanıyorum mesela, Tuzdan Kaide'de de o var. Beni en heyecanlandıran kısım yapıyı kurma meselesi. Hı hı. Ve Tuzdan Kaide'nin de bir kendine has bir yapısı var. Farklı temsil kaynaklarının iç içe geçtiği, yer yer mimari çizimler, animasyonlar vesaire birçok şeyin iç içe geçtiği bir yapısı var ve bir arayış hikayesi neticesinde. Ve ikinci filmi Aidiyet'i düşünürken de beni hep mutlu eden ve heyecanlandıran, zaman geçirmekten hoşlandığım kısım bu yapıyı kurma meselesiydi. Yani senaryo dediğimiz mesele yazılır, oturuyorsunuz. Bir ay veriyorsunuz ve yazılıyor ama öncesindeki o fikrin, o yapının gelişmesi, bir de şey kısmı var. Yani açıkçası beni şey çok sıkıyor, bildiğim bir şeyi peşinden 2 yıl ya da 1 yıl sürekli bunu çalışarak devam etme meselesi çok sıkıyor beni, çünkü yeni bir şeyler böyle yapmaya çalışıyorum, neyle oynayabilirim hissi. Biraz oyun oynamak gibi. Çünkü oyun şeydir ya, böyle zamanı da kaybedersiniz. O sırada mekanı da kaybedersiniz. Ya benim için film yapmak biraz oyun oynamak gibi oluyor neticesinde.
İşte orada benim kurcalamak istediğim şey birazcık da şey. Yani o birinci filmde seni heyecanlandıran şeyi ikinci filme taşırken, yapmaya çalışırken bu sefer belki uzun yıllar üzerinde düşünmek istemediğin, belki kendi kişisel bilinçaltında bir yerlere yerleştirdiğin bir meseleyi alıyorsun ve bence çok cesurca bir şeyi yaparak onu alıp yeniden proses edip bir işlemden geçirip hani bir yapı oluşturma, bütün o hikaye anlatma aygıtları üzerinden onu yeniden ele alma, biraz önce bahsettiğin gibi o merdivenleri çıkarken yaşadığın o bariyer, belki o rezistansla yüzleşme, aslında insanların bırak film yaparken hani gündelik hayatlarında, kendi kişisel yolculuklarında bile yapmakta zorlandıkları bir şey.
Doğru.
Bunu bir filmle beraber yapmak. bir film üzerinden yapmak nasıl bir yolculuk? Hani birazcık daha hani bireysel bir yerden de soruyorum ama hani o yönetmenlik ve birey olma şeyi arasında o ikisini birleştirdiğin noktada yani belki oradan hani bir terapi yöntemi olarak film yapma gibi bir yere bile gidebiliriz. Yani, ki belgesellerde ben bunun çok olduğunu düşünüyorum evet. Bir taraftan.
Belgesel evet olabilir ama bir şekilde şeyi düşünmüyorum. Yani filmin girişindeki o mektupta söylediğim şey vardı. Bu film vesilesiyle belki de bu sürekli aynı temalara gidip geliyorum. Ve bu film vesilesiyle bu temalardan ölmek, öldürmek temalarından kurtulabilir miyim acaba? Ve bu hikayeyi anlatırsam belki kurtulacağım gibi bir giriş var filmin. Ama film bittiğinde ve gösterdiğimde şeyi fark ediyorum. Hayır, bu kurtulmam gereken bir şey değil çünkü. Bu daha böyle tutunmam ve barışmam gereken bir şey. Çünkü o gidecek ya da kurtulup kesip atabileceğin bir tarafın değil. Sen onunla büyümüşsün, düşüncelerin onunla gelişmiş ve bu fikirlerin oluşturduğu kişisin sen. Ve kendinden o parçayı atmaman gerekiyor. Tam tersi tutup böyle sarılman ve onunla birlikte hayatına devam etmeyi öğrenmen gerekiyor. Şimdi yeni bir şey yazıyorum. Yine ölmek, öldürmek. Yani oralarda dolanıp duruyorum hani ister istemez.
Ama işte buna getiren seni de galiba aidiyet üzerinde çalışmak mı oldu?
Ya tabii ki de. Çünkü hep böyle şey diyordum. Biraz daha bir de şey hissi vardı. Bir suçluluk duygusu oluyordu her seferinde. Mesela bir ölüm, öldürmek meselesini hakkında düşünürken ya yine buraya döndüm ya falan hani böyle bir ne yapıyorum ben, niye bunları yapıyorum? Bir işkence hali gibi biraz böyle. Azap ufak biraz. Ama aidiyetle birlikte şey biraz daha rahat. Yani tamam ben buyum ve bununla ilgili yapıyorum. Budur. Ya belki yarın başka bir şey yaparım tabii ki de ama bununla daha rahat hareket edebilme özgürlüğü verdi belki de aidiyet.
Evet, bu arada radyosunu yeni açmış dinleyicilerimiz için de tekrar bir parantez açmak istiyorum. Aidiyet filminin yönetmeni Burak Çevik'le birlikteyiz. Aidiyet vizyon dışı gösterimde diyebiliriz. İstanbul Modern'in Bizde Varı sinema programında gösterildi ve önümüzdeki hafta 24 Aralık'ta Kadıköy sinemasında özel bir gösterimde seyircilerle buluşacak tekrar. Bu vesileyle biz de Burak'ı konuk aldık. Çünkü klasik bir vizyon değil, alternatif vizyon yollarını konuşuyoruz bir taraftan da. O yüzden 24'ünü ben tekrar, bilet satışı başladı değil mi?
Başladı, dün başladı. Yani belki de bu sınırlı gösterimin getirdiği bir ilgi olarak da aslında biletlerin 1/3'ü bir 12 saatte bitti. 24 Aralık'a kadar yani kapıda bulunabilir mi? Umarım bulunur. Ama öncesinde kesin izlemek isteyen seyirciler varsa almalarını tavsiye edebilirim.
Evet, ek seans isteyenler sinemayı arayabilirler.
Bir de şey aslında hani 9 Ocak'ta da bir gösterimimiz olacak. Beyoğlu sinemasında yapacağız bu sefer ve Tuzlan Kayda ile birlikte aidiyeti göstereceğiz bu sefer. Orada da ekipten katılımlar olacak. Eğer hani 24 Aralık'ı yetişemiyorsanız ya da karşıya geçmeye Avrupa'dan çok üşeniyorsanız Beyoğlu sinemasını beklerim sizi.
Ama Tuzdan Kayda ile birlikte gösterilecek olması da hani büyük bir avantaj. Onu da şimdiden duyurusunu yapmış olalım.
Öyle bir de tek bilet fiyatına tabii.
Burada şeyi de söyleyelim. Filmlerin süreleri de oldukça kısa. Ben onu çok takdir ediyorum. Çünkü bir şey eğilimi var ya, özellikle Türkiye'de, özellikle daha ilk ikinci filmlerde bir kesememe hali, uzadıkça uzayan haller. Sen daha netsin o konuda. Hani
bir iki sebebi var bence. Bir, yani kurguyu ben yapıyorum ve kestikçe rahatlıyorum hissi var. Garip bir şekilde. Birçok insan böyle kıyamıyor falan, anlıyorum onları da ama ben böyle Tuzdan Kayda ilk kurgusu 100 küsur dakikaydı ve 30 dakika kesmişim aslında. Böyle her gün oturup şey diyordum. Hadi bugün 90'a düşürüyoruz. Hadi bugün 85'e düşürüyoruz falan. Gittikçe kısaldı. Bir yerde böyle bayağı kısalmıştı. Ve hani aidiyette aslında çok planlamıştık. Böyle 75 dakika falan olacak maksimum demiştik. Ve gerçekten 73 dakika oldu. Bu biraz filmin şeyle alakalı. Yani yönetmenin de neyi nasıl anlatmayı anlatacağını önceden biliyor olmasıyla alakalı bir şey. Gibi geliyor bana.
Önceden yapıya kafa yormakla alakalı bir şey.
Çünkü diyalogların bile kaç dakika süreceğini, hani o yazarken ritmi. o ritim çok önemli. Her bir sahnenin kaç dakika sürmesi gerektiği meselesi de var işin ucunda. Yani 20 dakika konuşma, yazıyorum çok güzel gidiyor, hani devam etsin diye bir dünya yok. Hani.
Evet, o genelde mesela sinema okullarında da çok konuşulan bir şeydir. Tüm derslerde filmler incelenirken ritme bakılır, yapıya bakılır şey ama mezuniyetten sonra genelde film yapılırken o bir şekilde dediğin gibi.
Bir de hani tüm senaryoda hep şey yapıyorum ben. Bir timeline çiziyorum zaten. Hani oturmadan önce ana sekanslarım varsa bu sekansların ortalama kaç dakika süreceğini daha yazmadan belirlemem gerekiyor. Onları belirliyorum. Filmin kaçıncı dakikasında bu sekansı görmemiz gerektiğini düşünüyorum vesaire. Hani çok böyle aslında zaman çizelgesiyle ilerleyen bir senaryo yazım tarzım var diyeyim.
Evet, bu arada sıra dışı da bir festival yolculuğu oldu. Evet. Çeşitli festivallere gitti. Seyircilerden çok çeşitli farklı tepkiler aldı. Ben özellikle bu gezici festivalde de çok değişik yerlere gittin. Hem oradaki seyirci tepkilerini merak ediyorum. Hem ödülleri hakkındaki yorumlarını merak ediyorum.
Yani Türkiye'den önce aslında uzun bir Avrupa yolculuğu oldu. Amerika'da dahil oldu. Yani Berlin sonrası biz Şubat'ta Berlin'de açtık. Sonrasında Adana'ya kadar ki galiba o Eylül'dü. Yani Avrupa'da biz herhalde bir 25-30 festivalde göstermiştik. Ve yani her ülkenin tabii ki de filme bakışı, sinemaya bakışının farklılıklarını gittiğimde şaşkınlıkla görüyordum. Çünkü benim için böyle şeydi. Bir tane film yaptım, benim için bir tane anlamı var. Ama her seyirciyle birlikte her tekrardan üretilen bir şey film bence.
Bir de bazı filmler o üretime daha açık.
Doğru, doğru. Yani bu filmin evet biraz da öyle bir yapısı da var açıkçası. Çünkü çok fazla seyirciye bırakılan boşluklar da var. Bir neden sonuç ilişkisinin aralarda sekteye uğradığı anlar var. Türkiye'de de Adana'da bulunamadım, askerdeydim. Ayvalık'ta bulunamadım, askerdeydim. Yani 18 güne bu kadar oldu yani. Sonrasında ilk gösterim aslında Boğaziçi'nde Atlas sinemasında yaptık. Yani Atlas'ı zaten çok bayılıyorum. Benim çocukluğum Atlas sinemasında böyle film izleyerek geçti diyebilirim. Böyle lise zamanı falan İstanbul Film Festivali'nde 40-50 film izlerdim. O yüzden Atlas hep benim için çok özeldi ve seyirci de aslında bu sefer mesela Tuzdan Kay'da şey vardı. Ya ne yapmış bu falan hissi vardı ister istemez. Ama Aidiyet'te şey hissi biraz daha geçti bana açıkçası seyirciden. Artık böyle filmler yapıyor ve bunu kabul edelim ve hayatımıza böyle devam edelim hani lütfen gibi bir şey vardı. O yüzden de aslında neyle karşılaşacağını az buçuk tahmin eden bir seyircinin gelmiş olduğunu gördüm. Daha az seyirci çıktı salondan mesela. Bu da bir gösterge. Yani Tuzan Kay'da saymıştım ben mesela teker teker. Yani Sinop ve şeyle de aslında Kastamonu'da Anadolu seyircisinin biraz daha neden sonuç ilişkisine çok daha önem verdiğini, hikayenin anlatım tarzından çok hikayenin kendisine çok fazla değer verdiğini gördüm. O da ilginç bir şeydi çünkü tüm Avrupa'da özellikle hep bana şey soruluyordu. Biçimsel tercihlerin kendisi soruluyordu. Bu sefer daha çok neden üzerinden bir diyalog kurduk. O da ilginç bir deneyimdi benim için. Ve güzeldi de açıkçası. Çok keyifliydi. Mardin, Diyarbakır da çok keyifliydi. Ve tekrardan aslında Anadolu'da bu gösterimleri sıklaştırmayı umut ediyoruz.
Evet, daha epey bir gezecek gibi görünüyorsun. Bir sonraki proje çıkmaya başladı mı?
Düşünüyorum, yazmaya çalışıyorum. Bir iki fikir var. Ama hangisi öne çıkacak kendi içinde ve devam edecek bilemiyorum. Ama daha böyle bir doğuda geçen bir film üzerinden düşünüyorum. Daha böyle Doğu Beyazıt belki. Bilmiyorum, mekan bakmam lazım ama.
Bir de aslında böyle bir küçük bir ekip olarak birlikte filmler yapıyorsunuz. Yani hani bir filmin yönetmeni oluyorsun. Başka bir filmin yapımcısı oluyorsun falan. Değil mi? Bir tarafta arada öyle bir şeyiniz de var geçişkenlikte.
Var yani Tuzdan Kay'da ve Aidiyet'in yapımcısı olan Selman Nacar. Şimdi aslında ilk filmini çekti yazın. Ben de onun yapımcısıydım. Uşak'ta çektik. Filmin ismi İki Şafak Arasında. Şu anda da post sürecindeyiz. Filmin kurgu aşamasındayız. Biraz o şey aslında yani Selman da yapımcı değil. Ben de yapımcı değilim. Ama aynı zamanda da yapmamız gereken şeylerden biri bu.
Birilerinin yapması
gerekiyor. Bir de yapımcılık zor bir, yani zordan kastım çok fazla şey olması gerekiyor. Bir yoldaşlık hissi. Çünkü yaptığımız filmler şey filmler değil. Daha gişe ve para odaklı bir endüstrinin parçası değil bence. Daha bir hikaye var ortada anlatılmak istenen. Ve Selman gelip şey diyor. Ben yanındayım. Ne yaparsan yap. Senin vizyonuna güveniyorum diyor. Aynı şekilde ben de aynı şekilde onun vizyonuna güvenerek filmin bir parçası olmak istiyorum. Yani yapımcılık zordu. Öyle söyleyeyim. Zor bir süreçti. Yani yönetmenlikten daha çetrefilli bir süreç. Çünkü daha organizasyon, daha matematik, daha Excel tabloları. Ama çok ilginç de bir deneyimdi yine. Uşak'ta çektik. Bakalım, umarım onun yolu da açık olur diye düşünüyorum.
Evet, Aidiyet 24 Aralık'ta Kadıköy Sineması'nda, 9 Ocak'ta Tuzdan Kaide ile birlikte Beyoğlu Sineması'nda izleyebilirsiniz. Burak Çevi'ye çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi bu haftanın yeni filmlerinden Emma'dan bir parçayla devam ediyoruz. Estado Unido featuring Stephanie Janania, Real.
Entre tu cuerpo y el mío
Estado Unido'dan dinledik. Featuring Stephanie Jamania. Dinlediğimiz parça Real'di. Haftanın yeni filmlerinden Emma'dan geldim. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor.
Canlı yayındayız bu hafta. Programın ilk yarısında Burak Çevik'le söyleştik Aidiyet filmi üzerine. Şimdi ise haftanın vizyon filmlerine sıra geldi. Bu hafta iddialı bir hafta.
Evet, 3 tane iddialı film var. Müziğini dinlediğimiz Emma ile başlayalım. Pablo Larraín'in son filmi, sevdiğimiz yönetmenlerden. Başrollerinde Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal ve Santiago Cabrera yer alıyor.
Evet, Şili'nin tartışmasız en önemli yönetmeni, aynı zamanda yapımcı olarak da ülkenin sinemasını ihya etmekle meşgul. Burada bir ailenin hikayesini anlatıyor. 12 yaşında evlat edindikleri oğullarının neden olduğu bir trajedi yüzünden dağılan bir evlilik. Bu sene Venedik'te premierini yaptı. Yarışmadaydı. Orada UNIMED ödülünü aldı. Bu da Akdeniz Üniversiteler Birliği'nin daha işte çoğulluk odaklı verdiği bir ödül. Gençlerin verdiği bir ödül. Ama haftanın yeni filmlerinden Pablo Larraín hayranları da kaçırmayacaktır.
Evet, bu hafta dikkat çeken bir diğer yapım da Bombshell, Skandal adıyla bizde gösterime giriyor. Jay Roach yönetmiş, başrollerinde Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman ve John Lithgow yer alıyorlar. Bu da gerçek bir hikaye. Bu Me Too hareketiyle de artık ortaya çıkan cinsel taciz ve tecavüz skandallarının en büyüklerinden biri geçtiğimiz yıllarda Fox News evet, kanalında
patladı. Önce aslında patlamıştı evet. Bu ama...
Roger Ailes'in hikayesi. Roger Ailes Fox News'un kurucusu. Hatta bir mini dizi yapıldı geçen sene. The Loudest Voice. Orada da Russell Crowe canlandırmıştı Roger Ailes'i.
O da çeşitli adaylıkları var Altın Küreler'de. Evet. Burada Altın Küreler'de en iyi oyuncu ve yardımcı kadın oyuncu adaylıkları getirdi Charlize Theron ve Margot Robbie'ye. Oyuncular Birliği ödüllerinde ise en iyi ekip Charlize Theron yine en iyi oyuncu. Yardımcı oyuncu da hem Kidman hem Margot Robbie adaylar. İyi bir kadro hakikaten, başka yan rollerde de pek çok tanınmış isim yer alıyor. Hikayenin kendisi de tabii çok ilginç. Çünkü Fox News'un hikayesi olması açısından bütün bu hem... Trump'ın başa geliş süreci, orada Fox'un rolü, Roger Ailes'in bütün bu süreçteki rolü, Fox'un bizde o şekilde bilinen bir kanal değil, Amerika'nın en konservatif haber kanalı. Ve tekrar tekrar böyle gelen de bir şey var filmin içinde, o kadınların bir yandan bu cinsel tacize karşı bir savaş veriliyor, bir yandan da ama ben feminist değilim durumları var o konservatif dünya içerisinde.
Böyle demek öyleler. Zorundalar biraz evet. Da.
Oyunculuklar hakikaten çok iyi. Bir de şey ilginç geldi bana. Böyle bir dördüncü duvarı yıkan, bu son senelerde gerçek olaylardan yola çıkarak yapılan çeşitli filmlerde çok sık gördüğümüz bir şey oldu bu. Hem mesela I, Tonya'da vardı yine Margot Robbie'nin oynadığı. Ya da The Big Short, bu 2008 krizini anlatan filmde vardı. Hani gerçek hikaye olduğunu ve yakın zamanlı hikaye olduğunu biraz da hatırlatarak seyirciye, bunun film olarak yapılıyor şu anda olduğunu hatırlatarak, seyirciyle arada konuşarak bir öyle bir alt tür gelişti ya da bu filmleri yaparken böyle bir tercih gelişti son senelerde. Bu filmde de aynısı kullanılıyor. Gretchen Carlson ilk davayı açan, onu canlandıran Nicole Kidman. Ama daha çok Megyn Kelly'yi takip ediyor film. Charlize Theron'un karakteri. Hakikaten şeye de girip baktığınız zaman orijinal kişilerle oynayanlar en benzetilebilmiş olan, artık doğal olarak da mı benziyorlar emin olamadım. Bu Charlize Theron'un birilerine bürünmesi hali beni biraz korkutuyor. Çünkü yan yana resminde hangisinin hangisi olduğunu neredeyse ayırt etmek mümkün değil. Bir de tabii bütün bu kadınlar birbirine benziyor, öyle de bir şey var. Çünkü yani Fox News öyle bir şey, sarışın, güzel bacaklı, işte çok beyaz kadınları ekrana çıkarıyor ve zaten taciz zim bir kısmı da bu. Evet. Onlar o görüntüye göre seçiliyorlar. Hani aynı zamanda yetenekli de insanlar ama yetenekli olmaları da yetmiyor. İşte sarışın, güzel bacaklı ve bu bacakları göstermeye hazır da olmaları gerekiyor. Bütün bunları da film tabii bir şekilde konu ediniyor. Özellikle bu medya dünyasıyla ilgilenen izleyicilere ve bu oyuncuları görmek isteyenlere bu haftanın bu da tercih edilebilecek filmlerinden biri.
Evet, şimdi gelelim esas bu haftanın bizim için de önemli ve ekstra önemli filmine. Star Wars The Rise of Skywalker, Skywalker'ın yükselişi tüm dünyayla birlikte bizde de vizyonda.
Evet, J.J. Abrams yönetiyor son filmi maalesef, ben hiç mutlu değilim bundan.
Ondan galiba hiçbirimiz pek mutlu değiliz.
Yok, bir Ryan Johnson sevmeyenler var. Sanırım onlar biraz mutlu oluyor bu son filmin geldiği yerden.
Ryan Johnson candır.
Evet. Yani Star Wars'u pek anlatacak halimiz yok. 9. filme geldik. Artık o orijinal 3 üçlemenin son filmi. Tabii ki tamamen bitmeyecek. Ara filmler, diziler, şunlar bunlar bu kadar kar getiren bir franchise tabii ki sürdürülecek.
Mandalorian'ı orijinal izliyoruz bir
evet.
yandan.
Bir yandan. ama o orijinal dizinin de sonuna geliyor olmamızın bir böyle burukluğu yok değil.
Evet, birazdan buradan çıkacağız ve biz de filme gideceğiz Melis'le birlikte. Basın gösterimde izleyemedik maalesef ikimizde ama bugün programdan çıkar çıkmaz yapacağımız ilk iş önceden almış olduğumuz biletlerimizle filmi izlemek olacak. Herkes var artık yani.
Evet yani Carrie Fisher bile var 7. 8. film için çekilip kullanılmayan görüntüleriyle. Neyse ki dijital yeniden yaratmamışlar. Ama Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley o kadroyu yine izleyeceğiz. Programın iyice sonuna geldik. Bu hafta ayrıca bir korku filmi var. Chatter adında, paranormal chat olarak çevrilmiş bizde. Yerli filmlerde iki dram var. Kader Postası ve Beyaz Hüzün. Bir komedi var. 40 Yalan biz dün gece ne yaşadık. İki tane de
yerli
animasyon var.
Yerli Hangover olarak evet. Tanımlayabileceğimiz. Evet, iki tane de animasyon var. Eşek Kral, The Donkey King. Pakistan yapımı bir animasyon. Earthland, Yeni Yıl Dedektifleri ise daha küçük yaştaki dinleyicilerimiz. Bize yönelik daha böyle şey anaokul çağı diyebiliriz.
Evet, programımızın sonunda bu haftaki destekçimiz Gülgü Bayaz Karabey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ve birazdan dinleyecek olduğumuz bizim sinemada dinleyecek olduğumuz John Williams'ın Star Wars fanfarıyla veda ediyoruz size.
Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.